Ayrım 15, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 142. Yıl 1995, sınır ötesi operasyonda 300'e yakın PKK'lı öldürüldü. Çatışmalarda 11 Mehmetçik şehit oldu. Başbakan Erbakan'ın aracıları sayesinde PKK tek taraflı ateşkes ilan etti. PKK 5. Kongresinde parti bayrağındaki orak çekiç kaldırıldı. Sürgünde Kürt parlamentosu kuruldu, ateşkes kısa sürdü. PKK'da intihar saldırıları dönemi başladı. Öğretmenler başta olmak üzere kamu çalışanı siviller hedef alındı. Kuzey Irak'a 60 bin askerle sınır ötesi operasyon yapıldı. Genelkurmay'ın açıklamasına göre 1200 PKK'lı öldürüldü. Yıl 1999. Demirtaş Diyarbakır'da avukatlık yapmaya başladı. Siyasi tutukluların avukatlığını üstlendi. Başında Osman Baydemir'in bulunduğu İnsan Hakları Derneği, İHADE, Diyarbakır Şubesi'ne üye oldu. İHADE Silopi Hadep İlçe Başkanı Serdar Tanış ile yardımcısı Ebu Bekir Deniz'in karakolda kaybolması olayına bakmasını istedi. Faili meçhul kayıpların cinayetlerin bulunması için kendisine en çok yardımcı olan kişi İdil Savcısı İlhan Cihaner'di. Yıl 1999, Öcalan yakalandı. Türkiye'ye getirilip İmralı cezaevine konuldu. 9 duruşma sonucu idam cezasına çarptırıldı. PKK saldırmazlık kararı aldı ve Türkiye'den çekilmeye başladı. Öcalan'ın çağrısıyla 8 PKK'lı teslim oldu. Bu arada cezaevlerinde örneğin Mehmet Can Yüce gibi kimi PKK'lılar Öcalan'ın liderliğini sorgulamaya başladı. Yıl 2002, Demirtaş evlendi. Eşi Başak çocukluk aşkıydı. Diyarbakır'da aynı mahallenin çocuklarıydılar. Davullu zurnalı bir düğünle evlendiler. Gelin ve damadın üzerinde yerel kıyafetler vardı. Balayına gitmediler. Başak Demirtaş, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuydu. Öğretmenlik yapıyordu. İlk kızlarının adını Kürtçe değerli anlamına gelen Delal koydular. Yıl 2002, DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümeti idam cezasını kaldırdı. Öcalan'ın cezası ağırlaştırılmış müebbet oldu. Artık bir tek kurşun atmayan PKK, Serhildan yani Başkaldırı Partisi'ni kurdu. Öcalan acil çözüm bildirisini açıkladı. Silah nihai çözüm değildir dedi. Yıl 2006, Demirtaş Diyarbakır İHADE Şube Başkanlığını üstlendi. Kısa dönem askerliğe gitti. Döndükten sonra kuzeni Sedat Demirtaş ve kardeşi Aysel Demirtaş ile birlikte avukatlık bürosu açtı. Roj TV'deki tartışma programına telefonla katılan Demirtaş, hapiste bulunan Öcalan için Kürt sorununun çözümünde rolünün değerlendirilmesi gerekir dediğinden, hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma açıldı ve bir yıl ceza aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek Demirtaş'ın 5 yıl boyunca denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasını kararlaştırdı. Bu arada 12,5 yıl hapis yatan ağabeyi Nurettin Demirtaş, Demokratik Toplum Partisi, DTP eş genel başkanı seçildi. Seçim barajını geçemeyeceğini düşünen DTP, adaylarını bağımsızlar listesinden gösterdi. Selahattin Demirtaş Diyarbakır bağımsız milletvekili seçildi ve aynı yıl ikinci kızı Kürtçe, yürekten gelen anlamındaki Dılda doğdu. Yıl 2006. Geçen yıl silaha sarılıp 20 kişiyi katleden PKK, bu yılda 41 kişiyi öldürdü. En acısı Diyarbakır Koşu Yolu Parkı'ndaki patlamada 7'si çocuk 10 kişinin ölmesiydi. Amerikalıların PKK ile görüşme yapıp silah vermelerinin ortaya çıkmasına rağmen AKP hükümeti bir şey yapamadı. MİT Müsteşarı Emre Taner, İmralı Adası'ndaki Öcalan'la çözüm görüşmelerine başladı. Yıl 2010, Anayasa Mahkemesi'nin eylemleri yanında terör örgütüyle olan bağlantıları da değerlendirildiğinde, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği gerekçesiyle DTP'yi kapatacağı anlaşılınca, Selahattin Demirtaş Barış ve Demokrasi Partisi'nin BDP eş genel başkanı oldu. Bir yıl sonra yapılan genel seçimde Hakkari'den bağımsız milletvekili seçildi. Yıl 2010, PKK geçen yıl yerel seçimde olduğu gibi 12 Eylül referandumunda da ateşkes ilan etti. AKP'li Beşir Atalay koordinatörlüğünde açılım süreci başladı. Fakat PKK kanlı eylemlerini sürdürmeye başladı. Örneğin Hakkari bölgesinde 25 Mehmetçi'yi şehit etti. Yıl 2014. Demirtaş daha geniş tabanlı bir siyasi oluşum amacıyla BDP kapatılarak yerine kurulan Halkların Demokratik Partisi HDP eş genel başkanı seçildi. 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin adayı oldu. Kamuoyunda tanınırlığı arttı. Aldığı %9.7 oy oranıyla herkesi şaşırttı. Öcalan'la görüşmeler yapan İmralı heyetinde yer almaya başladı. Yıl 2014, Öcalan ve MİT işbirliğiyle yürütülen açılım İmralı süreci, çözüm süreci her tıkandığında PKK silaha sarıldı, kan akıttı. IŞİD'in Aynel Arap saldırısını Türkiye'nin iç meselesi haline getiren PKK'lılar, ikisi polis 34 kişinin ölümüne neden oldu. Yıl 2015. Demirtaş'ın eş genel başkanı olduğu HDP genel seçimde %13.1 oyla 80 milletvekili çıkardı. Demirtaş bu kez İstanbul'dan milletvekili seçildi. Yıl 2015. PKK Suruç katliamını sebep göstererek kan akıtmaya başladı. Öcalan kendini ziyaret eden HDP heyetine "Bu gidişatı önleyemeyen herkes sorumludur. Çözüm süreci de bu noktaya gelmemeliydi." dedi. Bugün Selahattin Demirtaş 47 yaşında, Abdullah Öcalan 67 yaşında. PKK yarım asırdır kan döküyor ve dökmeye devam ediyor. Peki gelinen son noktada Demirtaş ve Öcalan mücadelelerini birbirlerine benzeyerek sürdürmüyor mu? Eğer üniversiteli Demirtaş dağa çıksaydı PKK'lı Öcalan olacaktı. Oysa Öcalan dağdan indirildi ve şimdi Demirtaş olma yolunda ilerliyor. Demirtaş'ın yanına Öcalan'ı alıp PKK terörünü durdurabileceğini sandı çok kişi. Oyunu kim bozdu? Bu akan kanın sebebi belli değil mi? Ayı ile yatağa girip kim öpücük verdiyse o. Bu kanlı kısır döngü ancak emperyalizme karşı mücadeleyle son bulur. Yoksa mesele tek taraflı değil. Erdoğan ile Öcalan yan yana gelseler bile olayın çapını görmeden bu sorunu çözemezler. Çözmek için bir de Erdoğan'a bakalım. Erdoğan'ın ajandası. Çıraklık döneminde Erdoğan Büyük Orta Doğu Projesi, BOP lideri olacağına inandırıldı. Öpücükle. Kalfalık döneminde Erdoğan Arap Baharı'nın önderi olacağına inandırıldı. Öpücükle. Ustalık döneminde Erdoğan Müslüman Sünni dünyanın halifesi olacağına inandırıldı. Öpücükle. Elinde sihirli bir sopa olduğuna inandırıldı. Dokununca sorunları çözecekti. Hepsine kandı. Anımsayınız, tarih 14 Mart 2003, başbakan oldu. Çok istemesine rağmen ABD'nin Irak saldırısını kolaylaştıracak 1 Mart tezkeresini AKP grubuna kabul ettiremedi. 2 hafta sonra başbakanlık koltuğuna oturtuldu. Tarih 21 Ocak 2003, PKK'lı Mustafa Karasu ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta "Yanınızdayız" diyordu. ABD'nin Irak'a müdahalesi bölgede zararlı bir yük haline gelen Türkiye'deki gibi rejimlerin aşılmasının olanağını yaratacak, bölgede demokratikleşmenin yolunu açacaktır. ABD 20 Mart 2003'te Irak'ı işgale başladı. 4,5 ay sonra tarih 4 Temmuz 2003, Kuzey Irak Süleymaniye'de 150 ABD askeri Özel Kuvvetler Komutanlığı'na mensup 11 Türk subayının kafasına çuval geçirerek gözaltına aldı. Çırak başbakan "Amerika'ya nota vermeyecek misiniz?" sorusuna "Nota öyle her kafa esinde verilmez. Ne veriyorsun? Müzik notası mı?" diye çıkıştı. Çok geçmedi. Bağdat Büyükelçiliği'nde görev yapmaya giden 5 Türk polisi Musul'da şehit edildi. Ve Öcalan 1999'da yakalandıktan sonra sivil itaatsizliği ön plana çıkarmak amacıyla demokratik çalışma grupları oluşturan PKK bu amaçla Serhildan Partisi'ni kurmuştu. 5 yıllık eylemsizlik ardından PKK'lı Murat Karayılan 1 Mart 2004'te ateşkesin sona erdiğini açıkladı. Peki niye? Yanıtı Can Dündar'ın haberinde vardı. İlginç flört, ABD-PKK görüşmesi başlıklı haberinde ABD dışişleri yetkilileri ile PKK Başkanlık Konseyi arasında görüşmelerin olduğunu ve bu görüşmelerde PKK ile ABD'nin mutabakata vardıklarını yazdı. Dipnot, Milliyet 18 Ocak 2003. Can Dündar bir gün sonra ise Kuzey Irak'ta federasyon oluşumu için pazarlık yapıldığını yazarken ABD ile PKK'nın 6 kez görüştüğünü belirtti. Bu bilgileri görüşmelere aracılık eden Davut Bağıstani'nin gönderdiği fotoğraf da teyit etti. Fotoğrafta PKK'lılar ile ABD'li bir asker yetkili vardı. Ne tesadüf. Tarih 16 Şubat 2004. Çırak Başbakan Kanal D ekranında BOP projesi sonucu Diyarbakır'ın yıldız olacağını söyledi. Aynı yıl Diyarbakır'daki konuşmasında Kürt sorunu benim sorunumdur dedi. Aynı günlerde tarih 21 Şubat 2004. PKK'lı Osman Öcalan ABD'nin işgal valisi Paul Bremer'e yazdığı mektupta Irak'ta PKK için çalışma izni istedi. ABD'li General Jay Gamer, burada çok kalmayacağız, burası sizin diyecekti. Yani ABD desteğini alan PKK ateşkesi bitirdi ve tarih 30 Nisan 2005. Kuşadası'nda bombalı paketin patlamasıyla Başkomiser Yaşar Aykaç şehit oldu, 4 polis yaralandı. Yine kanlı süreç başladı. 4 Haziran'da Tunceli'de 4 Mehmetçik şehit edildi. 2 Temmuz'da Bingöl'de 5 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. 16 Temmuz'da Kuşadası'nda bu kez minibüste bomba patladı. Turistlerin de bulunduğu 5 kişi öldü. 5 Ağustos'ta Şemdinli'de 5 Mehmetçik şehit edildi. 2005 yılında toplam 20 can verildi. Yıl bu acı tabloyla kapanırken PKK destekçisi Mesut Barzani 24 Ekim'de Beyaz Saray'da George W. Bush tarafından kabul edildi. Konu Kürtlerin özgürlüğüydü. Bu görüşmeyi Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Barzani bir aşiret reisiydi, artık durum değişti, artık değişen koşullara göre hareket edeceğiz diye yorumladı. Çırak da aynı görüşteydi. 4 Mart 2006'daki konuşmasında BOP'un eş başkanıyım açıklamasını yaptı. İddiaya göre MİT Müsteşarı Emre Taner, İmralı Adası'ndaki Öcalan ile çözüm görüşmelerine başladı. PKK saldırıları durmadı. 2006'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti. En acısı 13 Eylül 2006'da gerçekleşti. Diyarbakır Koşu Yolu Parkı'ndaki patlamada 7'si çocuk 10 kişi öldü. Şırnak'ta 6 ve Tunceli Pülümür'de 7 Mehmetçik şehit edildi. Ankara Anafartalar Çarşısı önündeki canlı bombanın patlaması sonucu 9 kişi öldü. Bu arada Türkiye elde ettiği bilgileri, belgeleri ABD'ye sundu ama sonuç alamadı. Örneğin tarih 28 Aralık 2006. Amerikan askeri aracı Kandil Dağı'ndaki Kortek kampına gelerek 100'er adet M16 marka Amerikan piyade tüfeği bulunan 3 sandık bırakmıştı. Silahların tümünde dürbün ve bomba atar takılıydı. Görünen ABD'nin Irak işgali PKK'yı her geçen gün güçlendiriyordu. Çırak Başbakan ABD gezisinde Başkan Bush'tan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ise Dışişleri Bakanı Rice'dan PKK konusunda yardım istedi. 2007 yılı kritikti. Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. PKK şaşırttı. 1 Ekim 2006'dan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan etti. Türkiye seçime terörü unutarak girecekti. Gelelim kalfalık dönemine. Yıl 2007. Türkiye 22 Temmuz'da genel seçime gitti. Çırak Başbakan sandıktan Kalfa Başbakan olarak çıktı. Ardından Abdullah Gül 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı oldu. Bu iki seçim bitince PKK tekrar tetiğe bastı. 7 Ekim'de Şırnak Gabar Dağı'nda 13 şehit verildi. 21 Ekim'de Hakkari Dağlıca'da 12 şehit verildi. Seçimlerden sonra 2007 yılının son 5 ayında 52 şehit verildi. Her şehre şehit tabutu geliyordu, halk öfkeliydi. Kalfa Başbakan 21 Şubat 2008'de Kuzey Irak'a sınır ötesi harekat emri verdi. Fakat ABD Savunma Bakanlığı görevlilerinin 28 Şubat'ta Ankara'da yaptığı temasların ertesi günü harekat sona erdirildi. ABD 2003'teki çuval olayından sonra gönül almak için bu kadar süreye izin vermişti. Bir hafta. Zaten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'dan AB Genel Sekreteri Javier Solana'ya, İngiltere'den Almanya'ya hepsi benzer açıklamayı yapmıştı. Türk birliklerinin Irak'ta bulunması büyük bir istikrarsızlık riski oluşturur. Ardından PKK Şemdinli Aktütün Karakolu'na saldırdı. 17 Mehmetçik can verdi. Diyarbakır'da askeri servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 6'sı öğrenci, 7 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Çatışmalar bölgeyle sınırlı değildi. İstanbul Güngören'de 10 dakika arayla iki bombanın patlatılması sonucu 5'i çocuk, biri doğmamış bebek, 18 kişi öldü, 150 kişi yaralandı. 2008'de toplamda 127 can verildi. Anadolu topraklarından oluk oluk kan akıyordu. Batı ise tüm bu ölümler karşısında sessizdi. Kan 2009 yılında da akmaya devam etti. Fakat 29 Mart 2009 tarihinde yerel seçimler vardı. PKK ne yaptı dersiniz? 2008 yılı sonunda çatışmasızlık kararı aldı. Bu barış ortamında Cumhurbaşkanı Gül, 2009'da iyi şeyler olacak dedi. Bitlis'in Güroymak ilçesi ismini Kürtçe Norşin diye telaffuz etti. Yerel seçimi AKP kazandı. Öcalan 156 sayfalık yol haritasını PKK'nın ilk saldırı yıl dönümü olan 15 Ağustos 2009'da MİT'e teslim etti. Açılım koordinatörü AKP'li Bakan Beşir Atalay kimi aydınlarla buluştu. Açılım AKP'nin kurulmasıyla başlamıştır dedi. PKK masada elini güçlendirmek için Diyarbakır'da 9, Çukurca'da 6 askeri şehit etti. Açılımcı aydınlar hükümete aman ne istiyorlarsa verin diyordu o tarihte. PKK ile MİT Oslo'da görüşüyordu. ABD ordusu 2011'de Irak'tan çekilecekti ve Kürtleri Arap ve İran'dan koruyacak garantör devlete ihtiyaç vardı. Türkiye, zaten AKP hükümeti Kuzey Irak'ın ekonomik inşa sürecine yardım etmiyor muydu? Kalfa Başbakan 62 sanatçı ile İstanbul'da bir araya geldi. Açılıma omuz verin dedi. Ahmet Türk'le buluştu, açılımı konuştu. Görüşmeler sürerken 19 Ekim'de Habur süreci başladı ve 34 PKK'lı teslim oldu. Görüntüler toplumda infial yarattı. Kalfa tepkiler sonucu geri adım attı. Bizim terör örgütüyle görüştüğümüzü söyleyenler şerefsizdir. Habur süreci sona erdi. Ve yine PKK Türk askerini şehit etmeye başladı. 2010'da sadece Hakkari bölgesinde 25 Mehmetçik can verdi. İstanbul Halkalı'daki mayınlı tuzak sonucu bir lise öğrencisi, 4'ü asker, 5 kişi öldü. İskenderun'daki deniz kuvvetlerine ait birliğe roket atarlı saldırıda 6 asker şehit oldu. İstanbul Beyoğlu'nda PKK'lı canlı bombanın patlaması sonucu 32 kişi yaralandı. Ancak PKK 12 Eylül 2010'da yapılacak referandum nedeniyle yine eylemsizlik kararı aldı. Yargıyı tamamen cemaatin kontrolüne bırakan anayasa değişikliği referandumu, açılımcı liboşlar ve PKK'lıların yetmez ama evet oyuyla geçti. Ve 12 Haziran 2011 genel seçimlerinden Kalfa Başbakan usta olarak çıktı. Tabii ki 12 Haziran seçiminden bir ay sonra PKK eylemsizlik kararını kaldırdı. Tarih 24 Temmuz 2011. Diyarbakır Silvan'da 13 Mehmetçiği şehit etti. Seçimlerden 2 ay sonra Çukurca'da 12, hemen ardından yine Çukurca'da 24 Mehmetçiği katletti. Son katliamın ardından Türkiye'nin pek çok kentinde gösteriler yapıldı. Usta Kuzey Irak'a hava operasyonu emri verdi. Batı hemen tepki gösterdi. Türk F-16'lar durduruldu. Tesadüf. 28 Aralık'ta Uludere komplosu tezgahlandı ve Türk F-16'lar tarafından 35 kaçakçı köylü öldürüldü. PKK Siirt'te 6 kadının bulunduğu araca saldırı düzenledi. 4 kadını öldürdü. Uzatmayayım. 2011'de toplam 112 can verildi. Bu arada açılım sürecine cemaat müdahale etti. Oslo görüşmelerinin ses kaydını internete sızdırdı. Önce KCK'lılara ve 4 gün sonra da Oslo görüşmelerini yapan MİT heyetine operasyon yaptı. Usta ameliyat olmuştu ve süreci kontrol edemiyordu. PKK 2012'de de can almaya devam etti. Silopi'de 6, Yüksekova'da 8, Şemdinli'de 5, Beytüşşebap'ta 12, Karlıova'da 8, Bitlis'te 10 ve toplamda 103 Mehmetçik şehit oldu. Gaziantep'te bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 10 kişi öldü, 66 kişi yaralandı. 2012 sonunda çözüm süreci tekrar gündeme geldi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Öcalan görüşmeye başladı. BDP'liler İmralı'ya gitti. Usta 26 Eylül'de İmralı görüşmelerini reddederken 3 ay sonra 28 Aralık'ta bu kez MİT'in Kürt sorununa çözüm bulmak için Öcalan'a ziyaretlerde bulunduğunu açıkladı. 15 gün sonra İmralı zabıtları basına sızdırıldı. PKK'nın Alevi Kült isimlerinden Sakine Cansız ve iki PKK'lı kadın Paris'te öldürüldü. Neler oluyordu? yetmezmiş gibi ustanın Suriye iç savaşındaki tutumu Türkiye'yi hayli zora sokacak, terör sorunu bambaşka noktalara taşınacaktı. Örneğin 13 Şubat'ta Cilve Gözü sınır kapısında bomba yüklü araç patlatıldı. 4'ü Türk, 14 kişi yaşamını yitirdi. 11 Mayıs'ta Hatay Reyhanlı'da düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi öldü, 146 kişi yaralandı. Artık savaşın Türkiye ve Irak'tan sonra üçüncü merkezi Suriye'ydi ve kan Türkiye'ye sıçrıyordu. Türkiye ise henüz bunun farkında değildi. Öyle ki usta isimlendirmeye takılmıştı. İmralı süreci yerine çözüm süreci olarak adlandırılmasının doğru olacağını açıkladı. Sonra akil insanlar heyeti oluşturdu. Heyetle yaptığı toplantıda çözüm sürecini halka anlatmaları ve teşvik etmeleri için kendilerinden yardım istedi. Süreç hızlandı. Öcalan'ın Nevruz mesajı Kürtçe ve Türkçe okundu. PKK silah bırakacağını ve askeri kadrolarını yurt dışına çıkaracağını açıkladı. Zaten Suriye'deki PKK'nın bu kadrolara ihtiyacı vardı. Demokratikleşme paketi açıklandı. KCK tahliyeleri başladı. Ustanın davetiyle Barzani 50 araçlık konvoyla 16 Kasım 2013'te Diyarbakır'a geldi. Barzani'yi AKP milletvekili Mehmet Emin Dindar ve Şırnak vali vekili Mustafa Akgün, ustayı da Osman Baydemir, Leyla Zana, Sırrı Sakık, Altan Tan ve Esat Canan karşıladı. Toplu açılış töreninde usta Barzani'nin elini tutarak halkı selamladı. "Bugün büyük bir kucaklaşmaya hep birlikte şahit oluyoruz," dedi. Silahların sustuğu bu ortamda 30 Mart 2014 yerel seçimini yine usta kazandı. Ve tarih 10 Ağustos 2014. Terörü bitiren lider propagandasıyla saraylı cumhurbaşkanı oldu. Yeni görevinde de çözüm süreciyle yakından ilgileneceğini söyledi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın Kandil'le direkt görüşülmesini arzu ediyorum açıklamasına PKK'lı Cemil Bayık'tan "biz her zaman açığız" yanıtı geldi. Bu tarihlerde Türkiye'nin gündemine Aynel Arap veya Kobani geldi. TSK'ya Suriye ve Irak'ta sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkere meclisten AKP-MHP oylarıyla geçti. IŞİD'in Aynel Arap saldırısını protesto eden PKK'lılar, ikisi polis, 34 kişinin ölümüne neden oldu. Cemil Bayık, Kobani ve Türkiye'de yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu. Çektikleri PKK birliklerini Türkiye'ye geri gönderdiklerini söyledi. İki hafta sonra 25 Ekim'de Yüksekova ilçesinde PKK'nın saldırısına uğrayan 3 asker şehit oldu. 2014 yılı böyle kapandı. 7 Haziran 2015'te genel seçim vardı. AKP hükümeti ve HDP sözcüleri 28 Şubat'ta ortak açıklama yaparak PKK'yı silahları bırakmaya davet etti. Saraylı Cumhurbaşkanı herkesi şaşırtarak "Kürt sorunu yoktur" dedi ve AKP hükümeti temsilcileriyle HDP yöneticilerinin Dolmabahçe'de yan yana gelmesini onaylamadığını söyledi. Kafalar yine karıştı, çok geçmedi. PKK Ağrı Diyadin'de Mehmetçik'le çatıştı, ardından 20 Temmuz 2015 tarihiyle ardı ardına katliamlar, cinayetler işlenmeye başlandı. Kanlı süreçte en başa dönüldü, tek fark vardı. PKK artık şehirlerde mahalle mahalle çatışıyordu. Kazanan Kuzey Irak'ta amacına ulaşan ve şimdi hedefinde Kuzey Suriye bulunan ABD İsrail oldu. Hedefleri belliydi, Büyük Kürdistan. Konu konuyu açıyor. Puzzle'ın tümünü görmek için kısa bir not aktarmalıyım. Sultanahmet'teki 12 Ocak 2016 tarihindeki terör eylemini öğrendiğimizde arkadaşlarımızla aramızda şöyle bir diyalog geçti. Patlama turistlerin olduğu yerde oldu. Bu IŞİD'dir. IŞİD Türkiye'de HDP çevresi ve yabancıları hedef alıyor. Bu terör saldırısını PKK yapmış olamaz. PKK güvenlik güçlerini hedef alıyor. Olay yerinde polis yokmuş. Şu halimize bakar mısınız? Türkiye'nin geldiği içler acısı hale bakar mısınız? Kimileri de İstanbul'daki patlama Diyarbakır'da, Şırnak'ta neler olduğunu anlaşılır hale getirmiştir inşallah diye Twitter'da mesaj atıyor. Yuh artık! Ve birinin mesajını görünce ağzımdan çıkanı kontrol edemedim. ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass Türkçe attığı tweette Sultanahmet'teki patlamayla ilgili haberleri yakından takip ediyoruz. Kalplerimiz olaydan etkilenenlerle diye yazdı. Aklıma Aristoteles'in sözü geldi. En büyük suçlar zaruri olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir. Bu terör saldırısının sorumlusu kim? Canlı bomba mı? IŞİD mi? Türkiye'deki basiretsiz yöneticiler mi? Davutoğlu mu? Erdoğan mı? Bu kadar mı? Başka yok mu? Ya PKK'nın terör çatışmalarını dağlardan şehirlere kadar getirmesini sorumlusu kim? IŞİD terörü, PKK terörü? Aydın yöresinin güzel bir lafı var. Turpun büyüğü heybede. 15. ayının sonu, sayfa 153.